Ayrım 3, sayfa 32. Baron istilası. Timur Soykan. Kavaç liderine ikinci pusu. Kavaç çetesi 2020 yılında Scagliari çetesi üyelerini öldürürken çok kritik bir karşı saldırı gerçekleştirildi. Kavaçların gizemli lideri Radoya Zvicher 26 Mayıs 2020 sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çocuklarıyla birlikte koşuyordu. Dikkat çekmemek için korumalar olmadan sıradan bir aile görünümünde lüks bir sitede yaşıyorlardı. Sitenin önüne geldiği sırada siyah bir otomobilden iki tetikçi çıktı ve Radoya Zvicher'e ateş açtılar. Sıktıkları 7 kurşundan 3'ü Kavaç çetesi liderinin göğsüne isabet etmişti. Tetikçiler yaralı halde kaçan adamın peşinden koşarken kafede oturan Radoya Zvicher'in karısı Tamara elinde tabancayla dışarı çıktı. Kocasını kurtarmak için tetikçilere defalarca ateş etti. İki saldırgan otomobillerine binip uzaklaşırken Radoya Zvicher'i öldürdüklerini düşünüyordu. Ama Kavaç çetesinin liderinin hayatını karısı kurtarmıştı. Kaldırıldığı hastanede günlerce yoğun bakımda komada kalan Radoya Zvicher ölümün kıyısından döndü. Saldırıyı düzenleyenler sınırı geçmek isterken yakalandı. Onlara yardım eden Ukraynalı polis şefi de tutuklandı. Radoya Zvicher bu suikastan kurtulduktan sonra çok daha acımasız şekilde Scagliari çetesine Vukotic kardeşlere saldıracaktı. Kavaç ve Scagliari çetelerinin savaşında cesetlerin yok edildiği cinayetler Avrupa'nın en büyük mafya operasyonu sayesinde aydınlatıldı. Bu Avrupa güvenlik güçlerinin teknolojiyi kullanan suç örgütlerine yine teknolojiyi kullanarak vurduğu en ağır darbeydi. Dünyanın mafyasının şifreleri çözüldü. Suç örgütleri geçmişte takip edilemediği için BlackBerry telefonların şifreli mesajlaşma programını kullanıyordu. 2015 yılında bu telefonların şifresi kırıldı ve sahneye yeni şirketler yeni programlarla çıktı. Dinleme ve takip edilmeye karşı özel olarak tasarlanmış EncroChat uygulaması piyasaya sürüldü. Şirket bu şifreli haberleşme programına asla sızılamayacağını vaat ediyordu ve tabii ki gizli hedef kitlesi suç örgütleriydi. Ayrıca bu program mesajların bir panik butonuyla anında silinmesi, kullanıcının 2 gün programı açmaması halinde tüm kayıtların yok edilmesi gibi hizmetler veriyordu. EncroChat 3 yıl içinde 60 bin aboneye ulaştı. Suç örgütleri cinayet planlarını, işkence görüntülerini, para trafiğini mesajlarla paylaşacak kadar bu programa güvenmişti. Ancak Fransa jandarması 2019 yılında bu programa sızmayı başardı. Bir iddiaya göre EncroChat şirketinde çalışan bazı yazılımcılar ile işbirliği yapmışlar ve casus yazılımı yüklemişlerdi. Avrupa hatta dünyanın pek çok bölgesindeki mafya gruplarının 10 milyonlarca mesajı Fransa güvenlik güçlerinin önünde serilmişti. Bu bilgiler Avrupa polisi Europol tarafından ülkelerle paylaşıldı. Hatta bazı mesajları canlı olarak takip ediyorlardı ve bu büyük mafya gruplarıyla aynı masada oturmak gibiydi. Suç örgütlerinin siyaset ve bürokrasideki bağlantıları da açığa çıkıyordu. Buna karşın Avrupa ülkeleri bir yılı aşkın süre büyük operasyon yapmadı ve mesajları arşivlemeye devam etti. Bazı mafya grupları ise Kanada merkezli Sky ECC şirketinin şifreli haberleşme programını kullanıyordu. Sky ECC'nin CEO'su yazılım şifresini kırana milyonlarca dolar ödül vereceğini açıklayacak kadar kendine güveniyordu. Sky ECC kısa sürede 100 binden fazla aboneye ulaşmıştı. Takip edilmekten korkan ünlüler ve iş insanlarına hizmet vermeyi hedeflediklerini söyleyen şirketin asıl müşteri profilini tahmin etmek zor değildi. Özellikle Balkan mafya grupları arasında Sky ECC programı hızla yayılmıştı. Onlar da en vahşi cinayetlerinin fotoğraflarını bile bu şifreli sistemde mesaj olarak göndermekten çekinmiyordu. Mesajlardaki kravatlı kirliler. EncroChat ile eş zamanlı olarak Sky ECC'nin de şifreleri kırılmış ve polis 100 milyonlarca mesaja ulaşmıştı. Scagliari ve Cavat çeteleri de Sky ECC'yi kullanıyordu. İki çetenin kokain ticareti, cinayetleri, para trafiği, siyaset ve devlet bağlantıları konusundaki bilgilere Sky ECC'nin şifresinin kırılmasıyla ulaşıldı. Avrupa polisinin tahmin ettiğinden çok daha büyük suç örgütleriydiler. Mesajlarındaki vahşet ise kan donduruyordu. Sky ECC mesajları incelendiğinde Karadağ'da ekonomik suçlarla mücadele daire başkanının Scagliari çetesiyle işbirliği içinde olduğu anlaşıldı. Önemli bürokrat bu şifreli haberleşme sistemini kullanıyordu. Karadağ'daki bazı polisler ise doğrudan Kavaç çetesinin adamlarıydı ve sürekli bilgi veriyorlar, cinayetlere yardım ediyorlardı. Ayrıca aralarında yüksek yargıcın da bulunduğu yargı mensuplarının çetelerle bağlantısı deşifre olmuştu. Mesajlardan cezaevinde bulunan Kotor çetesinin kurucusu Darko Saric'in içeride telefon kullandığı anlaşılıyordu. Sky ECC'den gönderdiği mesajlarda kokain sevkiyatına dair talimatlar vardı. Ayrıca yıllarca birlikte hareket ettiği bir adamının öldürülmesi emrini vermişti. Hiç bilinmeyen cinayetler mesajlardaydı. Scagliari çetesinin lideri Jovan Vukot için cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili talimatları da milyonlarca mesajın arasındaydı. Mesajlarında Kavaç çetesi liderleri Slobodan Kaselan ve Radoje Zvicer'i öldürmek için yaptığı hamleler yazılıydı. Sky ECC'nin şifresinin kırılması sayesinde Kavaçlar ve Scagliarilerin savaşında karanlıkta kalmış çok sayıda cinayetin bilgilerine ulaşıldı. Yukarıda anlattığımız cesetlerin bile yok edildiği olaylar bu sayede aydınlatıldı. Bu mesajların en korkunçları Sırbistan'da partizan taraftar grubu Yeniçerilerin lideri olan Veljko Belivuk'a aitti. Sırbistan vatandaşı olan Bela lakaplı Veljko Belivuk, Kavaç çetesiyle birlikte hareket ediyordu ve pek çok cinayeti bizzat işlemişti. Belivuk ve adamları Sky ECC'deki mesajlarında kurbanlarının fotoğraflarını birbirlerine gönderiyordu. Hatta Tuna nehrine ceset parçaları atarken videolar çekip bunları mesajla gönderecek kadar şifreli haberleşme sistemine güveniyorlardı. Sky ECC'de soprano takma adını kullanan Veljko Belivuk bir başka mesajında kafası kesilmiş bir adamın fotoğrafını yollamıştı. Bu kişinin bedenine Scagliari çetesine tehditler yazılmıştı. Ayrıca fotoğrafın altına şu notu düşmüştü. Bak bebeğim, Meksika Belgrad'ın ortasında. İktidarın vahşi mafyası. Belivuk'tan önce Yeniçeriler taraftar grubunun lideri olan ve 2016'da öldürülen Aleksandr Stankovic, Cumhurbaşkanı Vučić'in oğlu ile yakın arkadaştı. Bu siyasi bağlantıları Belivuk da devam ettirmişti. Bela, İçişleri Bakanlığı danışmanı ve hükümetin genel sekreterinin de arasında olduğu siyasilerle yakın ilişki içindeydi. Bu sayede cinayetlerin de arasında olduğu suçlamalardan delil yetersizliği kararıyla kurtulmuştu. Belivuk ve çetesi Partizan Stadyumundaki bir sığınakta silah ile uyuşturucuları saklıyordu. Ayrıca askere ait bir tesiste bu çeteye bir süre eğitim verildiği ortaya çıktı ve soruşturma başlatıldı. Belivuk'un çetesi yıllardır hükümeti protesto edenlere saldırıyor, Partizan Stadında Cumhurbaşkanı'na yönelik protestoları engelliyordu. Hatta 2017'de Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'in yemin töreninde güvenliği sağlayan görevler arasında Belivuk da vardı. Belgrad'daki çok sayıda mekanın koruma işini de Belivuk'un çetesi ele geçirmişti. İddiaya göre Belivuk'un kirli bağlantıları sayesinde iktidar ve güvenlik güçleri Scagliari çetesine yönelik operasyonlara odaklanmıştı. Böylece Kavaç çetesi mafya savaşında büyük güce kavuşmuştu. Çete ve Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Ancak Sky ECC'deki korkunç mesajları Avrupa polisinin eline geçmişti. Bela artık Sırbistan'daki siyasi iktidar içinde belaya dönüşmüştü. Bağımsız medyada Cumhurbaşkanı Vučić ile acımasız çetenin bağlantısına dair iddialar manşet oluyordu. Bunları yayınlayanlar tehdit altındaydı. Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić önce bu haberleri yapanları kendisine ve ailesine saldırmakla suçladı. Ancak oğlunun Yeniçeriler grubu üyeleriyle fotoğrafları hakkında hiç konuşmadı. Sırbistan hükümetinin Belivuk'u tasfiye etmekten başka şansı kalmamıştı. 2020 yılının sonlarında Sırbistan'da çetelerin savaşı şiddetlenmişti. Cinayetler birbirini izlerken Cumhurbaşkanı Vučić suçla mücadele sözleri vermeye başladı. Artık iktidar yanlısı medyada Belivuk'un uyuşturucu kaçakçılığı ve vahşi cinayetlerle suçlandığı haberleri yer alıyordu. Bu Kavaç çetesinin iktidarla ilişkisinin bozulduğunun işaretiydi. 2021 yılının başında Veliko, Belivuk ve çetesinden onlarca kişi operasyonlarla yakalandı. 5 cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanıyordu. Savcıya ifade veren Belivuk ise Cumhurbaşkanı Vučić ve onun partisi Sırp İlerleme Partisi ile bağlantılarını anlattı. Vučić ile daha önce yüz yüze görüştüğünü anlatan mafya lideri 10 yıldır Sırp İlerleme Partisi'nin üyesiydi. Tribünlerde ve sokaklarda Vučić'i protesto etmek isteyenlere karşı nasıl korku iklimi yarattıklarını anlattı. Savcıların soruşturmalarına göre başbakanın kardeşine ait ulaşım uygulamasına karşı çıkan taksicileri de tehdit etmişler, eylem yapmasını engellemişlerdi. Savcıların tespitlerine göre Emniyet Müdürü, Savunma Bakanı, Sırp İlerleme Partisi Yürütme Konseyi Başkanı Belivuk'la ilişkili isimlerden birkaç tanesiydi. Artık siyasi iktidarla vahşi çete arasında bir savaş vardı. Mafya ile ilişkisi nedeniyle zor bir dönem geçiren Cumhurbaşkanı Vučić, çetelerin kendisinin telefonlarını dinlediğini söyledi. İnsanları kıyma yapıp yediler. Belivuk'un tutuklanmasından 3 ay sonra dünyayı dehşete düşüren bir haber Sırp medyasında yer aldı. Buna göre Belivuk, Kavaç çetesinin düşmanı olan kişileri kaçırıyor ve Belgrad'ın bir semti olan Ritopek'teki villaya götürüyordu. Bu binanın bodrum katında büyük endüstriyel bir kıyma makinesi vardı. Skalyari çetesinin üyeleri balta ve çekiçlerin kullanıldığı günler süren işkencede öldürülüyor ve cesetleri kıyma makinesine atılıyordu. Daha sonra insan etinden kebap yaptılar ve bunları küçük buzluklarda uçakla Kavaç çetesinin Karadağ'daki lideri Radoje Zvicer'e gönderdiler. İddiaya göre Radoje Zvicer'e Belgrad'daki ünlü bir lokantanın kebabıyla birlikte nefret ettiği düşmanlarından yapılmış kebaplar yollamışlardı. Bu düşmanlarından biri Ukrayna Kiev'de ona suikast girişimini organize eden çete lideriydi. Bir muhbirin ifadesine göre Radoje Zvicer evinin bahçesindeki mangalda düşmanlarından yapılmış kebabı pişirdi, bol soğan ve hardalla yedi. Bir kısmı ise köpeklerine attı. Hatta bir habere göre Belgrad'daki lokantadan gelen kebap ile düşmanlarından yapılmış kebabı birlikte yiyor ve hangisini daha çok beğendiğini anlamaya çalışıyordu. Bu inanılması çok güç bir vahşetti. Gerçekten Radoje Zvicer yamyam olabilir miydi? Bu soru bir TV kanalındaki yayında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'e soruldu ve o bu iddiaları doğruladı. Belivuk'un kasapları gerçekten insanları öldürdü. Endüstriyel kıyma makinesinde kurbanları öğüttü, kebap yapıp Radoje Zvicer'e gönderdiler. Onları öldürmeden önce kurbanlarına en korkunç işkenceleri yaptılar. Gizli sığınakta bulunan baltalar korkunç cinayetlerde kullanıldı. Bazı kurbanların anüslerine baltayla vuruldu veya tendonları kesildi. Bazılarının bileklerinin ve kafalarının çekiçle parçalandığı tespit edildi. Vučić bu açıklamasında bu vahşetin nedeninin uyuşturucu pazarını ele geçirmek olduğunu anlattı. Belivuk'un çetesinin cinayetleriyle ilgili çok sayıda delil bulunduğunu anlatan Vučić, Ritopek'teki gizli odalarda kan bulundu ve orada öldürülen kişilerin DNA'sı tespit edildi dedi. İddiaya göre kıyma makinesinin çıkış kısmında da insan DNA'larına rastlanmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Radoje Zvicer'i mutlaka yakalayacaklarını söyleyerek şöyle devam ediyordu. Gelip beni öldürsen iyi olur çünkü seni yakalayıp kebapların sorumluluğunu senden alana kadar durmayacağım. Sizi yakından takip edeceğiz. Karadağ'dan Kolombiya'ya nerede olursan ol seni bulacağız. Kebaplardan sen sorumlu olacaksın. Vučić ülkesini sevdiği için bu suç örgütleriyle savaştığını anlatırken, Sırbistan'da birinin kebap haline getirilmesine katlanamadığını ve intikam alacağını söylüyordu. Tabii ki akıllarda Vučić'in geçmişte bu suç örgütleriyle bağlantısı vardı. Belki de bu suçlamalardan kurtulmak için bu kadar kararlı görünüyordu. Hatta şöyle konuşmuştu: "Bu çeteler Sırbistan'ı yönetmeye kalktı." O sırada firari olan ve Kolombiya'da gizlendiği tahmin edilen Radoje Zvicer'in avukatı medyaya gönderdiği açıklamada yamyam iddialarının tamamen uydurma olduğunu savundu. Hatta Radoje Zvicer'in Karadağ ve Sırbistan'da hiçbir suça karışmadığını iddia etti. Cumhurbaşkanı beni öldüreceklerdi. Cumhurbaşkanı Vučić ise çetenin kendisine suikast düzenlemek istediğini söyleyerek kahraman imajını besliyordu. Bir etkinlik sırasında öldürüleceğine dair istihbarat alındığını ama çelik yelek giymeyi kabul etmediğini anlatıyordu. Siyasi iktidarların yani kravatlıların hamleleriyle büyük mafya savaşındaki dengeler değişmişti. Yıllarca kollandıkları söylenen ve Scagliari çetesinden onlarca kişiyi öldüren Kavaç çetesi artık hedef olmuştu. Belivuk'un tutuklanmasından 2 ay sonra Kavaç çetesini Radoje Zvicer ile yöneten Slobodan Kaselan, Karadağ polisinin düzenlediği operasyonla Kotor'da yakalandı. Zaten Kotor gibi küçük bir kasabada saklandığı düşünülemezdi. Orada yaşadığı Karadağ güvenlik güçleri tarafından uzun süredir biliniyordu. Slobodan Kaselan'a 40 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bir duruşmaya götürülürken Scagliari çetesi Slobodan Kaselan'ı öldürmeyi planlıyordu. Mahkemeye götürüldüğü zırhlı araca mıknatıslı bir bomba yerleştireceklerdi ancak eyleme geçemeden yakalandılar. Düşman çetelerinin kokain yarışı. Artık iki çete de ağır darbe yemişti. Slobodan Kaselan Karadağ'da cezaevindeyken Radoje Zvicer Kolombiya'daydı. Igor ve Jovan Vukotić kardeşler ise firariydi. Öldürülen babalarının ve çete mensuplarının intikamını almak için güç topluyorlardı. Kavaç çetesinin devlet bağlantılarının kopmasından sonra avantajlı hale geldiklerini düşünüyorlardı. Avrupa'ya daha çok kokain sokan daha çok para kazanacak ve güçlenecekti. Kravatlar ise yine zararsız şekilde bu süreci atlattı. Vučić, 2022'de Sırbistan'da yapılan seçimleri yeniden büyük farkla kazandı. Balkan mafyasının büyük savaşı yaşanırken Türkiye ile önemli bağlantısının farkında değildik. Oysa Türkiye'nin sadece Balkan mafyasının değil, dünya mafyasının üstüne dönüştüğünün işaretleri vardı. 8 Eylül 2022 günü Mecidiyeköy'deki viyadükte kanlar içinde yatan Vukotić'in cesedi bu gerçeği aykırıyordu. Artık Jovan Vukotić'in öldürülmesinin Avrupa'da 8 yıldır süren vahşi mafya savaşındaki önemini biliyoruz. Yer altındaki dengeleri değiştirecek bir cinayetti ve soruşturmasındaki her bilgi kıymetliydi. Artık bu profesyonel suikastın izinden gidebiliriz. Mafya dengelerini değiştiren cinayet. Mavi ışıkları ve siren sesiyle trafiği yararak gelen ambulanstan sarı yelekli sağlık ekibi indi. Göğsündeki bebek bezleri kanla kararmış olan Jovan Vukotić'in nabzını kontrol ettiler. Ölmüştü. Önce olay yerindeki ipuçlarına bakalım. Beyaz Opel marka otomobilin sağ ön kapısındaki cam paramparça olmuştu. Tetikçinin sıktığı 5 kurşundan 4'ü Vukotić'in kollarına, biri ise göğsüne isabet etmişti. Aracın şoförü Emre Karaağaç ise cam parçalarının kolunun yüzünü kesmesi nedeniyle hafif yaralanmıştı. Arka koltuktaki Vukotić'in sevgilisi Masa Milić ve kucağındaki çocuğu ise yaralanmamıştı. Motosikletli tetikçiler soğukkanlılıkla cinayeti işlemiş ve hiç duraksamadan emniyet şeridinden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Saldırıya uğrayan beyaz Opel'in hemen arkasındaki otomobilde yaşlı bir anne ve 2 kızı vardı. Bir kızı otomobili kullanıyordu. 5 araç geride ise çevik kuvvet polislerini taşıyan bir otobüs vardı. Ama yaralıya ilk müdahale edenler iki kız kardeş olmuştu. Almanya'da yaşadıkları dönemde ilk yardım eğitimi almışlardı. Masa Misic ile birlikte kurşun deliklerine tampon yaparken çevredekiler cep telefonlarıyla görüntü alıyordu. Kardeşlerden biri video çekmek yerine yardım edin diye bağırdı. Bu sırada çevik kuvvet polisleri de onları izliyordu. Bir adam cep telefonuyla çok yakından, özellikle Vukotic'in yüzüne yaklaşarak çekim yapıyordu. Kadınların uyarılarına karşın devam etmişti. Tanık olarak ifadelerinde bu adamı anlattıklarında polisler dikkat kesildi. Bu adam katillerle bağlantılı olabilirdi. Suç örgütleri hedefin kimliğinden emin olmak ve azmettiricilere göndermek için kayıt yapan kişileri de görevlendirirdi. Ancak yeterli eşkal bilgisi yoktu ve bu kişinin izi bulunamadı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.